mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sağlıkla ilgili güncel gelişmeleri aktaracağımız, tavsiyelerde bulunacağımız bir program bu. Sevgili dinleyenlerimiz, programı sizler için Ceyda Nuray Kıygı hazırladı. Teknik masada Melih Demir Ezer var ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sağlık İletişimi Derneği Başkanı kendisi. Evet, bu haftaki konumuz uyku. Yeterince uyuyor muyuz? Uyku nasıl kilo verdirir? Hepsini konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi bu haftada öncelikle bu haftanın son sağlıkla ilgili bilimsel gelişmelerini sorarak başlamak istiyorum hocama. Evet, hocam nedir bu haftaki gelişmeler? Hemen soralım size.
Hemen başlayalım o zaman. Bilimsel çalışmalarda son zamanlarda sezeryanla ilgili çalışmalar var. Sezeryan ve normal doğum karşılaştırılmış. Hangisi kadınlarda daha doğurganlığı artırıyor diye sezeryanlı olan kadınlarda doğurganlığın azaldığı tespit edilmiş. Birinci araştırmamız buydu. Bir diğer araştırmamız var. Özellikle son zamanlarda kullanılan zayıflama ilaçları var. Bu zayıflama ilaçları çok popüler oldu. Normalde aslında diyabet için kullanılıyordu ama zayıflattığı için de gerçekten %10-15 civarında kilo verdiriyor. Yalnız bu zayıflama ilaçları biraz da pahalı ilaçlar ve sonunda bırakıyorsunuz ekonomik gücünüz yetmediği zaman. Bıraktığınızda ne oluyor? Tekrar kilo alıyorsunuz. Yani aslında zayıflamanın veya kilo vermenin, eğer kilo verecekseniz, normal doğal şartlarla olması gerektiğine yönelik de bir çalışma oldu bence. Çünkü işte haplarla gerçekten mesela body mass indeksi dediğimiz vücut kitle indeksinizin 30'un üzerindeyse bu ilaçları kullanabilirsiniz. Ama altında olan kişiler de, yani hafif kilosu olanlar da bunları kullanmaya başlamıştı. Bunlarla ilgili tekrar kilo aldırdığına dair araştırmalar vardı. Bir diğer araştırmamız da sürekli bildiğiniz gibi hep her pazartesi biz diyete başlarız. Sürekli diyet yapanlarla ilgili bir araştırma yapmışlar. Sürekli diyet yapanlarda kas kaybı oluyor. Yani protein kaybından kaynaklı kas kaybının bu insanlarda daha fazla olduğu her pazartesi diyete başlayanlarda. O yüzden diyet anlamında değil ama bir yaşam tarzı tutturmak gerekir. Yani mesela bir Akdeniz diyeti var. Akdeniz diyetini bir yaşam tarzı olarak ele alabilirsiniz. Veya aralıklı açlık var. Bunu bir yaşam tarzı şeklinde alabilirsiniz. Ama kısa diyetler, yani bir hafta diyet uygulayacağım. İşte diyetisyene gidiyorsun. İki hafta diyet uygulayacağım. Üç ay diyet uygulayacağım diye bir şey. Sonuçta zaten bu diyet uygulayanların kilo vermediği, tekrar kilo aldıklarına dair çalışmalar vardı. Bunlarda kas kaybının olması da aslında ileriye yönelik vücut direncinde azalmayla da ilişkili. Çünkü kaslarımız eklemlerimizi, kemiklerimizin sağlığını korumak için çok önemli yapılar. Bunlarla ilgili de söylüyoruz. Bir sağlıklı yaşam tarzı kafamızda oluşması lazım ve bunu uygulamamız lazım. Diyetlerin tamamını da bir şekilde bırakmamız lazım. Akdeniz diyetiyle ilgili şunu da söyleyelim. Memleketimiz Akdeniz ve gerçekten balıktır, yeşilliktir, hafif kırmızı ettir, tam tahıllardır. Bunlarla ilgili gerçekten çok iyi bir coğrafyadayız. Bunu uyguladıktan sonra zaten biraz da egzersiziniz varsa herhangi bir diyet yapmanıza da gerek kalmaz. Sadece eğer gerçekten bir işte hipotiroidi gibi arkasında yatan, yani kilo almanızın arkasında yatan bir hastalığınız varsa onu tedavi etmek gerekir. Onun dışında Akdeniz diyeti ve beslenme, egzersiz en güzel yaşam tarzıdır. Bu da bizim memleketimizde sağ olsun çok fazla mevcut.
Hocam gelelim uyku konusuna. Aslında dinleyicilerimiz tarafından en çok merak edilen konu tabii ki uyku nasıl kilo verdirir? İşin ucu eninde sonunda kilo vermeye geliyor tabii biliyorsunuz. Ama öncelikle uyku konusunu konuşalım. Yeterince uyuyor muyuz? Nasıl uyumalıyız?
Şimdi aslında tarihe bakacak olursak diyelim ki 1900'lü yılların başında hatta daha eski tarihe bakacak olursak günlük uyku süremiz 9-10 saat. Çünkü insanlar akşamları bu kadar ışığa maruz kalmıyorlar, teknolojik cihazlara maruz kalmıyorlar. 9-10 gibi uykuya dalıyorlar ve gün ışığıyla da uyanıyorlar. Yani 9-10 saat bir uyku dönemi var. Şu ana bakacak olursak uyku süremiz 5-6 saate düşmüş durumda. Bunu da zaten yani etkisini hepimiz biliyoruz. Özellikle cep telefonlarını mutlaka yatarken yattığımızda biraz uzağımıza koymamız lazım. Yani cep telefonlarıyla yatıp ondan sonra başımıza koyduğumuzda uykunun kalitesini de engellemiş oluruz. O mavi ışık zihnimizi açıyor. Yani melatonin hormonu salgılanacak, o uyku etkisi yaratacak, uyuşukluk sağlayacak. Onların tamamını bu mavi ışık engelliyor maalesef ve daha kalitesiz. Yani hem süresi azalıyor uykunun hem de kalitesi azalıyor. Ama uyku bizim için çok önemli bir yani metabolik bir hadise, pasif bir hadise değil. Uykuda insanlar evet vücudumuz dinleniyor ama vücudumuz sadece dinlenmiyor. Bir fabrika gibi düşün vücudunuzu. Sabah kalktığınızda fabrika çalışmaya başlıyor, enerji üretiyor, enerji harcıyor, birçok olay geçiyor. Akşam saatlerinde de bakım modu dediğimiz uyku modunu alıyor. O bakım modunda pasif bir şey değil. Yani hormonal dengemiz yerine oturuyor. Hücrelerimizin tekrar yenilenmesi sağlanıyor. Evet biz uyuyoruz ama özellikle derin uyku döneminde tamamen bizim hormonlarımızın ve zihnimizin tamamen bakım moduna geçtiği dönem. Arabalardan düşünelim yani veya fabrikalardan bakımı olmayan aletlerin çalışması gibi ertesi gün çalışmaya başladığımızda bakım olmadığı için mutlaka sıkıntılar çıkar. O yüzden uykuya mutlaka dikkat etmemiz gerekir.
Gelelim kilo vermekle uyku arasındaki ilişkiye nasıl bir ilişki vardır, var mıdır?
Şimdi kilo vermek dediğimizde bir diyet, iki egzersiz her zaman bunlardan bahsediyoruz ama uykuyu unutuyoruz. Çünkü uyku yani bakım o bakım modunda hormonal denge sağlanır. Zaten vücudumuzun bir ritmi var. Yani buna biyolojik ritim diyoruz. Bu biyolojik ritimde akşam 9-10 gibi melatonin hormonu salgılanmaya başlar. Yani doğal olarak uyku moduna geçeriz. O şimdi insülin mesela kilo vermekle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi insülin veya kortizol. Kortizol sabah bizi uyandıran hormon ve enerjimizi yükselten hormon. Diyelim ki uykusuz kaldık. Gecede saat 1'de bir şeyler atıştırdık. Karbonhidrat tükettik. Bir kere insülin hormonu dengemiz alt üst oldu. İnsülin direncimiz başladı. İkincisi kortizol salınımını dengesizleştirdik. Gün boyunca uykusuz kaldığımız için kortizol hormonumuz yüksek kaldı. Kortizol hormonu yüksek kaldığında neler olur? Karaciğer yağlanmanız olur. Enerjiniz artar. İştahla ilgili de birazdan geleceğiz. İştahımızda da değişiklikler olur. Ama özellikle non-REM denen bir uyku dönemi var. Burada eğer non-REM dönemini sağlıklı geçirmiyorsanız, vücutta o uyku sürecinde 3-4 kez geçirirsiniz. Sağlıklı geçirmiyorsanız insülin direnciniz başlamış olur. İnsülin direnci de belli bir süre sonra metabolik olarak sizi kilo aldırır. Hatta diyabete kadar giden bir takım hastalıklar var. Çünkü vardiyalı çalışılan, nöbet tutan kişilerde bu tür obezite hastalıkları gibi diğer kronik hastalıklar, hatta kanser gibi hastalıklar da dahil olmak üzere uykusuzlukta bunlar daha fazla oldu. Zaten bilimsel araştırmalarca da gösterilmiş.
Peki vücut saatimizle kilo alımı arasında bir ilişki var mıdır?
Evet, bu da son zamanlarda yine çalışılmış bir konu. Vücut saati dediğimiz aslında hormonal bir düzenden bahsediyoruz. Hem hormonal hem de metabolik bir düzenden bahsediyoruz. Kilo alımı dediğimiz şey de metabolizmamızla ilgili. Yani metabolik anlamda dengesizlik olduğunda zaten hormonal dengesizliğe aksediyor bu ve kilo alıyoruz. Biyolojik saate uygun davranmazsak, yani akşam olduğunda işte o melatonin hormonunu yakalayıp uyumadığımız süre içerisinde melatonin boşa gitti. Büyüme hormonundan bahsedeceğiz. Özellikle çocuklarda çok önemli. Ergenlik çağındaki işte veya küçük çocuklarda çok önemli. O büyüme hormonunu yakalamadığımız zaman, o gece boyunca o non-REM döneminde büyüme hormonu almadığımız süre içerisinde yine hormonal dengesizlik ve metabolik dengesizlik bir arada olacak ve yine kilo alımına, yani vücut dengesiz kaldığında kendini, yani garanti almak için hemen kilo alma, karaciğer yağlanmasına yol açtığı biliniyor. Ya yani araştırmalar bunları gösteriyor. Bunlarla ilgili birçok sorun ortaya çıkıyor.
Özellikle günümüzde çocukların elinde ne yazık ki elektronik cihazlar, uyku öncesi hepimiz yapıyoruz. Belki de elimizde telefonlar, akıllı telefonlar, değil mi? Bunlar hatalı aslında, değil mi hocam? Ne kadar süre önce bunları bırakmak lazım? Çok tartışmalar var bununla ilgili. Bir saat önce elektronik cihazları bırakın, yarım saat önce, hatta elinize kitap alın, uykunuz gelsin gibi tartışmalar var. Doğru mudur? Bilimsel bir araştırma var mı?
Var bunlarla ilgili. Elinize mesela kitap alın dediniz ya, aslında kitapla uyumak gerçekten, yani birçok geçmişte birçok yaşadığımız olaylar. Ama şimdi bu mavi ekran sadece cep telefonu değil. Yani televizyon karşısında uyumak, özellikle erkekler ne yapar? Salonda televizyon karşısında uyuyakalır. Yani o uykudan zaten bir verim alamazsınız.
Ama çok tatlı olduğu söylenir o uykunun. Bu da değişik bir, değil
vallahi
mi?
Vallahi çok tatlı gelen şeyler bazen işte metabolik anlamda baktığınız zaman maalesef problemli hale geliyor. Uyku dediğiniz şey karanlıkta, hatta ben mutlaka göz bandı da tavsiye ediyorum. Yani siyah bir göz bandıyla okumak, çünkü ne kadar karanlık bir ortam olursa melatonin hormonu da o kadar iyi salgılanır. Şimdi etrafımıza bakıyoruz, işte cihazların mutlaka bir işte standby modundaki şeyleri, ışıkları oluyor. Tam karanlık ortamı sağlayamıyoruz. Ben kendim mutlaka göz bandını yaptığınız zaman, en azından çünkü gözden geliyor ışık, o göz bandıyla beraber tamamen bir karanlık ortama büyüp o da uykunun gelmesinde biraz daha etkili oluyor. Eğer öyle bir şey yaparsak o cep telefonlarında belki yarım saat, bir saat önce, tabii ideali 1-2 saat önce bırakmak, hatta akşam 8-9'dan sonra acil bir işiniz yoksa hiç bakmamak daha iyidir, ama maalesef bırakamıyoruz. Kendim de dahil olmak üzere maalesef bırakamıyoruz. En azından bir yarım saat önce bıraksınlar. Yani uykuya, yatağa gittiklerinde en az cep telefonlarını biraz daha kendi uzağa koysunlar. Çünkü zaten sabah da alarm çalacak, bir kalkmaları lazım. En azından o şeyi de, tavsiyeyi de vermiş olalım.
Kalkmış olurlar.
Çünkü yatağın başında alarmı durduruyorsun, tekrar yani 10 dakika falan, yani alarm diyelim 8'e kurdunuz, 9'da falan kalkıyorsunuz. En azından öyle bir yarar olmuş
olur. Kalkmak için bahane olur. Gelelim glikoz ve insülin seviyelerine ve diğer hormonlar. Metabolizmamız nasıl etkileniyor uykuda?
Şimdi yine bir vücudun dengesini düşünelim. Yani gündüzleri diyelim ki 2 kez yemek yedik veya 3 kez yemek yedik. Orada insülinimiz, yani biz bir besin tükettiğimizde glukoz hücrelere gitmesi için insülin tüketir. İnsülin hormonu hücrelerin glukoz için anahtarıdır. Yani o anahtarı açarsınız, hücreler, yani kapıyı açtığınız zaman hücreler glukozu alırlar ve size enerji sağlarlar. Şimdi bu böyle gider. Şimdi uykusuz kaldığınızda ne olur? Bir kere uykusuz kaldığınızda araştırmalar şunu gösteriyor. Daha çok yağlı ve karbonhidratlı içeceklere yönelik ihtiyaç şeyiniz artıyor, iştahınız artıyor. Çünkü kortizol hormonu da bir taraftan geldiği için enerji almak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. O enerjik duruma geçmek için onlar daha fazla alıyor. Yani karbonhidratı daha fazla tüketiyorsunuz. Karbonhidrat daha fazla tüketince hep insülinde böyle pikler vardır. Yani yukarı doğru gider. Eğer gün içerisinde 4-5 kez böyle insülin piki yapıldıysa bu yavaş yavaş insülin direncine doğru gider. İnsülin direnci de belli sonra işte prediyabet, diyabet gibi yavaş yavaş hastalıklara yol açmış olur.
Bu az uykuda. Peki çok uyuduğumuzda nasıl etkileniyor hocam?
Bu arada
zararı var mıdır?
Çok uyku deyince şunu da söyleyelim. Şimdi bazı kişiler hafta içi işten dolayı az uyuduklarını düşünerekten hafta sonları biraz daha fazla uyuyorlar.
Hepimiz yapıyoruz.
O uyku açığını gidermek için. Maalesef olmuyor. Yani o uyku açlığı zaten giderilmiyor. Yine araştırmalar gösteriliyor. Diyelim ki hafta içi 7 saat uyuyorsunuz veya 6,5 saat uyuyorsunuz. Bunu en fazla hafta sonu 1 saat artırabilirsiniz. O 2 saat falan artırdığınızda maalesef diyelim 9,5-10 saatten fazla uyku da zararlı. Hafta içi dengesizliğinizi hafta sonu dengeleyemiyorsunuz. Uyku açlığı giderilecek bir şey değil. En az ama biraz daha rahat olması açısından sadece yarım saat, bir saat belki fazla uyuyabilirsiniz ama bunu abarttığınızda da herhangi bir açlığı da gidermiş olmuyorsunuz. Yine metabolik dengesizliğiniz devam ediyor.
Aslında düzenli uyumalıyız.
Evet.
Bunun üzerine de tartışmalar var. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte mi kalkmalıyız hocam? Nasıl olmalı
o düzen? O biyolojik saat dedik ya, yani biyolojik saatinizi kurduğunuzda, evet, her gün aynı saatte yattığınızda, çünkü vücut da kendini biliyor. Diyelim ki her gün saat 11'de yatıyorsunuz. Diğer günlerde de 11'de hemen vücudunuzun iç saati sizi uyararak 11'de uyumanızı sağlıyor. Sabahları da 8'de kalkıyorsunuz, 7'de kalkıyorsunuz. Vücudunuzun iç saati zaten sizi, yani siz nasıl dengeye gelirseniz ona göre sizi uyaran bir iç saatimiz var aslında. O yüzden her zaman belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkmak daha avantajlı görünüyor.
Yine tekrar dönelim uykuyla kilo alımı konusuna. Peki az uyku ya da fazla uyku yeme davranışlarımızı, gıda seçimlerimizi nasıl etkiliyor? Hangi hormonlar üzerinde etkili oluyor?
Şimdi grelin diye bir hormon var. Bu daha aç hissediyoruz bu hormon salındığında. Uykusuzluk başladığında gündüz bu hormon daha fazla salgılanıyor ve daha kendinizi aç hissettiğiniz için daha fazla yemek yiyorsunuz. Şimdi büyüme hormonu salgılanmadığında, yani yeterince salgılanmadığında yine aynı durum söz konusu. Yani bu tür hormonal dengesizliklerden dolayı yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Eğer uykusuz kaldığınızda daha fazla karbonhidrat tüketimi yapıyorsunuz. Şekerli bir şey gördüğünüzde iştahınız daha fazla artıyor. Bunlarla ilgili yapılmış birçok çalışma var ve bu artırdığı için de tamamen dengesiz bir beslenmeye doğru gidiyorsunuz. Yani biz şeker tüketiminin, karbonhidrat tüketiminin gün içerisinde çok fazla olmasını istemeyiz. Hele de basit şekerlerin, çünkü ki enerji sağlamanız lazım. Diyelim ki genç, ergen birisiniz, enerji içeceği gördünüz orada. Enerji içeceğine hemen eliniz gidiyor. Bunların da hepsinin araştırması yapılmış. O yüzden bu dengesizliklerden, yani iştahla ilgili kontrol mekanizması da zaten tamamen hormonal bir denge içerisinde kuruludur. Bunlardan kurtulmamız için mutlaka dengeli bir uyku. Bu arada gençler demişken, öğrenmeyle ilgili de REM dönemi, özellikle göz hareketlerinin fazla olduğu REM döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi hafızayla ilgili olumlu bir etki yaratıyor. Biraz önce söyledik ki kitap okumakla ilgili. Yani kitap okuduğunuzda, ben mesela her zaman kızıma söylerim, kızım yatmadan önce mutlaka ders çalış, gerçekten şey, hafızana iyice kuvvetli kazımak istiyorsan. Çünkü yattığın dönemde o hafızaya, yani yakın belleğe alma gücü daha fazla iyileşiyor. Yatmadan önce mutlaka kitap okuyabilirler veya ders çalışabilirler. O uykuda biraz daha pekiştirilmiş oluyor.
Bize de öğrencilik zamanlarımızda derlerdi. Hatta uyumadan önce İngilizce yeni kelimeleri çalış, daha kolay ezberlersin.
Çünkü yani uyku dediğimiz sadece pasif bir dönem değil. Yani beynimizin aktif olduğu bir dönem. Yani rüya görüyoruz. Yani beyin sürekli aktif halde çalışıyor. Hafızaya da yakın belleğe, o yatmadan önceki söylediklerinizi yakın belleğe alıyor. Gerçekten öyle öğrenme yöntemleri de var zaten.
Evet. Peki gelelim melatonin konusuna. Bu çok önemli çünkü takviyeleri çıktı. Dünyada da yaygın kullanımı var, duyuyoruz. Nasıl olmalı? Takviye almalı mıyız? Nasıl kullanmalıyız? Kullanmalı mıyız ya da daha doğrusu?
Şimdi melatonin özellikle Amerika'da çok fazla kullanılan, hatta çocuklarda, gençlerde çok fazla kullanılan, ailelerin de çocukları, yani biraz kendimizi eleştirmemiz lazım. Çocuklar işte gündüz mesela enerjik, yani enerji sarf etmiyorlar, sürekli karbonhidrat tüketiyorlar ve dengesiz bir yaşıyorlar ve Onlar uyusun diye melatonin hormonu veriyoruz çocuklara erken uyusun diye. Bir kere melatonin uykuyu getirmek için verilen bir takviye değil. Yani sadece uykunun kalitesini iyileştirir. Şimdi biyolojik saati konuştuk, hormonal dengeyi konuştuk. Siz hormonal dengeyi biyolojik saatten bağımsız yaptığınızda bunu vücut, evet diyelim ki jet lag oldunuz, işte uzun bir uçuş döneminiz var, bu tür takviyeleri kullanabilirsiniz. Ama onun dışında takviyelerle uyumak gibi bir şey vücudumuzun kendi dengesinde dengesizliğe getirir. Şöyle yapabiliriz. Diyelim bir hafta kullandık, bir iki hafta kullandık. Vücudumuz belli dengeye geldikten sonra bırakmamız gerekir. Çünkü bu takviyeler maalesef yine Amerika'da en çok takviye üretiliyor. En son bir çalışma vardı birkaç ay önce. Bu çalışmada şu gösteriliyor. Bu takviyeler ilaç gibi değil. Yani kontrol edilen bir ürün değil maalesef. Yani ilacın içerisinde 10 mg diyorsa 10 mg vardır. Ama bu melatonin takviyeleri de dahil olmak üzere bu takviyelerde 400 mg'lık takviye aldım diyorsunuz. Ama bir, o 600, 700 belki de 1000 mg olabilir. Çünkü ilaç gibi kontrol edilmiyor bunlar. FDA gibi kurumlar tarafından kontrol edilmediği için içerisinde birçok farklı madde de olabiliyor. İşte merdiven altı üretimler falan da olabiliyor daha ucuza olduğu için. Gerçekten ya kaliteli takviye kullansınlar, ama genel anlamda ben takviye kullanılmasına zaten karşıyım.
Evet, son olarak uyku kalitemizi nasıl iyileştirebiliriz? Bunu soracağım ek olarak da son 2-3 dakikamız. Çünkü gece nöbetinde çalışan insanlar var, farklı saatlerde çalışan insanlar var. Onlar da uykularını nasıl almalılar, ne kadar uyumalılar, nasıl dengeleyebilirler?
Şimdi mesela doktorlar, hemşireler, polis arkadaşlarımız, bunlar hep gerçekten gece nöbeti tuttuklarında eğer bunlar çok fazla uykusuz kalıp ertesi gün bir kere mesela doktorlarla ilgili çıktı. Ertesi gün çalışmamaları lazım. Ertesi günde çalıştıkları zaman zaten yani ben gece nöbeti tutan bir doktor gündüz ameliyat etmek istiyorsa ben ona ameliyat olmak istemem. Maalesef eskiden bunlar söz konusuydu. Hatta sabahları evlerine giderken kaza oranlarının da arttığı biliniyor bu tür mesleklerde çalışanların. Bir kere ertesi gün zaten çalışmayacaklar. Vardiyalı mutlaka gece nöbet tutmamız lazım. Onu da biliyoruz. Bunların da bir dengesi olması lazım. Bir kere gece boyunca karbonhidrat tüketmemeli gerekir. Yani ne kadar karbonhidrat tüketirlerse o dengeyi biraz daha fazla bozarlar. En azından bir hafta, iki hafta böyle vardiya olduktan sonra mutlaka iki haftada bunların normal senkronize olması için nöbetsiz bir dönem geçirmeleri lazım. Kanunlarımızda da zaten bu tür şeyler var, dikkat ediliyor. Belki özel sektörde dikkat edilmiyordur. Onların da dikkat edilmesi lazım. Çünkü bazen bazı insanlar diyor ki işte ben gece çalışmaktan çok hoşlanıyorum. Yani böyle insanlar da evet. Ama onlara, o insanlara baktığınızda mutlaka bir obezite ile ilgili bir yatkınlıklarını da görebilirsiniz. O yüzden bunların dikkat etmesi gerekir.
Evet, mikrofonda Doktor Var programının bu haftada sonuna geldik. Doktor İbrahim Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.